Sevgili Anadolu Efesliler, 2023 yılının ilk yayınından herkese merhabalar diyoruz. Az evvel karşılaşmamız öncesi gerçekleştirdiğimiz Anadolu Efes Stüdyo'ya yeniden hoş geldiniz. Bugünkü bölümde başarılı oyuncu İlayda Akdoğan ve aynı zamanda TVBu Spor Basketbol Editörü Volkan Günak bizlerle birlikte olacaklar. Aynı zamanda gelelim her zamanki gibi Şanslı Mola hatırlatmamıza. Anadolu Efes Stüdyo'nun vazgeçilmezlerinden Şanslı Mola sizlere sürpriz hediyeler kazandırmaya devam ediyor. Şanslı Mola'nın bugün özel sürpriz hediyelerini kaçırmamak için Anadolu Efes Stüdyo'yu sonuna kadar takip etmeyi unutmayın diye kısa bir hatırlatmamızı sizlere yapmak istiyoruz her zamanki gibi. Gelelim takımımıza yeni katılan isimlere. Takımımız geçtiğimiz günlerde sizlerin de bildiği gibi Beşiktaş Emlak Jet forması giyen Furkan Altalı'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Bandırma Kırmızı Basketbol Kulübü'nde kariyerine başlayan, sırasıyla Tek Süt Bandırma ve Beşiktaş forması giyen 2002 doğumlu genç oyuncumuz Furkan, 2.07 boyunda ve pivot pozisyonunda görev yapıyor. Türkiye Amili Basketbol takım kadrosunda da yer alan Furkan Altalı'ya tekrardan hoş geldin diyoruz ve aynı zamanda bir hoş geldinimizi de 2 Euroleague şampiyonluğu ve pek çok kupa kazanan Chris Singleton'a yapıyoruz. Tecrübeli oyuncu sezon sonuna kadar takımımızla birlikte olacak. Anadolu Efes Stüdyo'da geçtiğimiz bölümde yine farklı konukları ağırladık sizlerin de bildiği gibi. Gelin neler yaşadık kısaca hatırlayalım.
Sezondur her mücadelende arkandaydık. Bilyoner olarak birlikte olduğumuz 4. sezonda da sponsorun olmaktan gurur duyuyoruz.
Bilyoner arkamızda.
Değerli Anadolu Efesliler, Turkish Airlines EuroLeague'deki Ocak ve Şubat karşılaşmalarımızda ev sahibi olacağımız Bayern Münih, Žalgiris Kaunas ve Real Madrid karşılaşmalarının biletleri mobilet.com'da satışta. EuroLeague'de girdiğimiz bu kritik dönemeçte takımımızın yanında olmak için tribündeki yerinizi almayı unutmayın diyoruz. Dolayısıyla biletler için mobilet. Gelelim One Team'e. One Team hakkında size bazı bilgiler vermek istiyorum. One Team neydi? Bunların hepsinin detaylarını tekrar hatırlatıyor olacağım sizlere. Turkish Airlines EuroLeague'in kurumsal sosyal sorumluluk programı One Team kapsamında gerçekleştirdiğimiz projelerle bugüne kadar yüzlerce çocuğun hayatına dokunduk. 2022-23 sezonu One Team projemiz içinse sporda eşitlik ve genç nesillere spor kültürünü aktarma temasını belirledik. 2019 ve 2020 yıllarında EuroLeague tarafından Avrupa'nın en iyi sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiren takımı seçilen kulübümüz, Hayal Gücü Merkezi, Anka Spor ve Anadolu Efes Spor Kulübü Basketbol Okulları işbirliğiyle toplumsal cinsiyet eşitliğinden sağlıklı ve kaliteli yaşama kadar birçok farklı temanın işleneceği ve toplamda 8 hafta sürecek olan projenin ilk çalışmasını 10-16 yaş aralığında 25 çocuğumuzun katılımıyla gerçekleşti. Projemizin elçiliğini ise geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda yine tecrübeli oyuncumuz Erten Gazi üstleniyor olacak. Takım olmak konulu ilk çalışmamızdan anların yer aldığı kısa bir tanıtım filmini şimdi ekranlarınıza getiriyoruz. Şimdi çok kısa bir araya gidiyoruz. Anadolu Efes Stüdyo'nun ilk konu sevgili İlayda yanımızda. Hoş geldin.
Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın?
Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Tam seninle aslında yayına girmeden önce konuştuğumuz bir şey vardı, bari onunla devam edelim. Bu sezon kaç kere geldin karşılaşmalara diye sordum. Çünkü geçtiğimiz sezondan hatırlıyorum, bolca geliyordu takımımızla birlikte, burada zaman geçiriyordu aslında, evet, tribünlerde. Dolayısıyla hadi söyle bize, kaç kere geldin, nasıl buluyorsun?
Bu sezon diye. Biraz özür dileyerek kendi yoğunluğumdan dolayı çok sık maçlara geçen sezon kadar gelemedim ama gerçekten hep elimde telefonla durmadan nerede olursam olayım bakıyorum ya da daha sonrasında highlightlarını izliyorum, maçın neler olmuş neler bitmiş diye. Ama yavaş yavaş böyle sezonun sonuna doğru bende o gaz daha fazla olmaya başlıyor, böyle her dakika her yerde olma isteği. Sonlara doğru kimsenin gözünü arkada bırakmayacağım. Burada herkesin gözü kulağı olacak.
Bekliyoruz, bekliyoruz. Evet. Geçtiğimiz sezonlarda da, daha doğrusu ilk sezonumuzda da seni yine burada konuk almıştık. Evet. Onun üzerine Anadolu Efes basketbol takımımız back to back Euroleague şampiyonluğu elde etti. Çok farklı tecrübeler elde etti. Çok güzel anlar yaşattı bizlere. Senin hayatında o süreçten bugüne neler değişti?
Vallahi geçen sezondan beri gerçekten çok çalıştım. O kadar fazla çalıştım ki şu an böyle hepsini... Aslında çok kişi hala izlemedi ama ben de böyle izlemek için aşırı heyecanla bekliyorum. Çünkü dijital işler yaptık bir sürü bu dönemde. Bir tanesi çıktı şu an ama diğerlerinin hala çekim, edit, kurgu süreçleri devam ediyor. Onların çıkmasını bekliyorum ama burada olmadığım tüm süreçte gerçekten yoğun bir çalışma sezonu geçirdim. Çok da heyecanla şeyi takip ettiğimi söylemek zorundayım. Geçen Belgrad'daki son Final Four'a gidemediğim için o kadar üzüldüm ki, setimden dolayı gidemedim. Ve böyle hep şey diyordum, tam boş oldukları günler benim setim yoktu. Maçın olduğu günler benim setim
çakışma
vardı.
Çakışma bu kadar
çakıştılar,
olabilir.
Çakıştılar, bir türlü organize edemedim. Yani hepsinin arasında hep bir şekilde aklım buradaydı gerçekten.
Darısı bu seneye diyelim.
İnşallah bu sezon hani şey yapacağım. İşim o zamana denk gelirse önden sözleşmeye yazdırmak istiyorum gerçekten. Kısmet olursa çok istiyorum.
Çok güzel ifade ettin. Peki burada dijital platformlarda yaptığın işlerden aslında bahsettin. Evet. Ve Disney Plus'a değinecek olursak son yaptığın proje hakkında bize neler söylemek istersin?
Çok farklı bir proje oldu. Gerçekten Disney bu arada benim çocukluğumdan beri benim büyüdüğüm platform aslında. Ben bir Disney Channel hastasıydım küçükken. Ve böyle İngilizceyi oradan öğrendim. Oradaki diziler benim böyle oyunculuk kariyerimde bana bir şey verdi, tutku verdi aslında. Çünkü çok büyük fanlarıydım ve beni şu anki kişiliğimi şekillendirdi diyebilirim. Şimdi yaptığımız projede aslında Disney'in Türkiye'deki ilk projelerinden bir tanesi oldu. Hatta doğru, tüm dünyada aynı anda yayınlanan ilk iş oldu. O yüzden bu bizim için çok gurur vericiydi. Amerika'da Hulu'da yayınlandı, dünyanın her yerinde aynı anda tüm Disney Plus'larda yayınlandı. Çok heyecanlandık. Bangu'da gerçekten değişik bir iş oldu. Farklı bir janrası var. Gerilimi çok yüksek. Yani ben hep her hafta arkadaşlarımla birlikte izledim tüm bölümleri. Ve her hafta hepsi yani beni mahvettiler. Söyle ne olacak, ne çıkacak, gri kim diye. Ve ben hiçbir şey söylemedim 8 hafta boyunca. En son bölümümüz artık yayınlandı. Hani şu an izlemek isteyenler tüm bölümler yayınlandı. 8 bölümü peş peşe aynı anda izleyebilirler.
Gerçekten araya gerilim süreci girmeden
çok
peş peşe.
Çok gerici bir iş ama son bölüme kadar beklediğinize değecek diyebilirim.
Peki geri dönüşler nasıl geliyor?
Çok güzel şeyler duyuyorum. Alakalı. Çünkü dediğim gibi yani bu alışık olduğumuz bir janrı değil genelde ve dijitalde de böyle işleri yurt dışında izliyoruz. O yüzden Taylan biraderler çekti işimizi. Onların farklı bir bakış açısı var ve herkes de bunu bizimle aynı anda hissetti. Bu beni çok mutlu etti. Yani ilk bölümden itibaren böyle Twitter'a girdiğimde herkes yani neden işte 30 dakika, neden 40 dakika, tüm bölümleri hemen yükleyin, ne olacak, çok merak ediyoruz diyorlardı ve çok beğenildi. O da tabii ki bizi çok mutlu ediyor. Yani çok emek verdik ve dijital projeleri biliyorsunuz yani çektikten sonra bir de bir bekleme sürecimiz var aynı anda yayınlanmadığı için. Benim bile unuttuğum bazı detaylar olmuştu. Kendi işimi izlerken kendim şaşırdım bazı yerlerde. Ama gerçekten insanların da hani sahiplenmesi çok mutlu ediyor insanı bu kadar üzerine çalışıp kafa yorduktan sonra.
Dijital platform kısmından memnun musun peki?
Çok memnunum. Yani açıkçası ben televizyona çok yatkın birisiyim aslında. Çünkü ben çok televizyon izliyorum. Hani hep öyle büyüdüm. Bizim Türk kültüründe de zaten hani televizyonun önemi. Hani mutfakta da televizyon vardır. Yatak odasında televizyon vardır. Ben de öyle bir aileden geliyorum. Bizim her odada televizyon olan ve yemek yerken işte bir şeyler izleyen hep böyle bir çocuk oldum ve büyüdüm. Televizyona yatkınlığım olsa da jenerasyonum dolayısıyla da tabii ki böyle her şeyi çok hızlı kapıyorum. Yani işte bu dijital işler aynı geldiği zamanlarda benim tam onları izlediğim o ilk alıcı kitlesi bendim zaten. O yüzden de özeniyorsun doğal olarak, bir parçası olmak istiyorsun. Ülkemizden çok güzel işler çıkıyor. Yani bizden bunların yapılabilmesi, bir parçası olabilmek ya beni çok mutlu ediyor. Gerçekten dijital çalışma açısından da çok keyifli.
Kariyerinde olduğun noktadan memnun musun peki?
Çok mutluyum.
Tabii son 1-2 yılda da çok şey değişti sonuç olarak ama neler
evet.
söylersin?
Çok mutluyum gerçekten. Sevdiğim bir işi yapıyorum. Şanslı hissediyorum kendimi. Güzel şeyler oluyor hayatımda. O konuda gerçekten şanslı hissediyorum. Çok kıymetli benim için. Aynı zamanda da bitmek bilmeyen bir hani şey duygusu var. Tırmanma duygusu var. Bir şeyi yapıyorsunuz, tikliyorsunuz. Hani insan ister istemez. 3 gün şükrediyor, daha sonra daha fazlasını istiyor. Tabii ki hedeflediğim daha çok fazla şey var ama gerçekten şu an olan biten her şeyden çok mutluyum.
Çok güzel anlattın. 3 gün şükrediyor, 4.
gün gerçekten öyle ama yani. Çünkü Disney'in falan ilk geldiği zamandaki tepkilerimi, şeylerimi hatırlıyorum. Bir de bir sözleşme imzalıyorsunuz, kimseye söylememeniz gerekiyor. Evet. Herkese de paylaşamıyorum doğal olarak ama yani erkek arkadaşıma, anneme hani bunun olduğunu söylemek beni o kadar heyecanlandırmışken Disney ile çalışacağım. Ne oluyor falan
gerçekten
diye.
Gerçekten böyle bir şey var diye tahmin ediyorum. Peki şimdi senin dizi film bilgilerine de dayanarak ufak bir sana quiz hazırladık.
Aa, hadi bakalım.
Hazır mısın?
Evet.
Zaten şimdi seyircilerimiz bunları ekranda görecekler. Emojiler gösteriyor olacağım İlayda'ya. Bu emojilerden sen aslında bu dizinin adını bulacaksın.
Tamam.
Hazır mıyız?
Evet. Emily in Paris. Daha yeni izledim.
Bu da geldiği gibi direkt bitirilenler
aynen,
listesinde değil mi?
10 bölümü aynı gün izledik yani.
Yenisi.
Bakalım. Ay, Hachiko diyesim geliyor bu üzgün köpeğe.
Bunu aslında...
Dizi ama bu değil mi? Film değil.
Dizi.
Ay, bunu bilemedim. Şey istiyorum, hint istiyorum küçük.
İki kelimeden oluşuyor.
Tamam.
Dizi Tabu'ya döndü değil mi?
Tabu'ya döndü gitgide aynen.
After bir şey.
Afterlife mı bu?
Evet.
Gerçekten bu şeyi yaşlı kadın olduğunu tahmin edemedim bunu. Çok ağladığım ve üzüldüğüm bir işti aslında.
Köpekten olabilirdi
evet.
bu.
Evet. Mahvetmişti beni.
Yenisi
Kendime
geliyor.
Kendime kızıyorum şu an.
Yenisi geldi, sizlerin de ekranınıza geliyor.
Bu Game of Thrones mu? Yaklaştım.
Yaklaştın diyelim.
Oralarda bir yerde.
Bunu bu bileceksin ama değil.
Tahttan, şeyden de, kaleden direkt aklıma o uzaklar, soğuklar geliyor.
Biraz kendinden de yola çıkabileceğin bir şeyler olabilir işin
mesela,
içerisinde.
O zaman şey mi? Harry ile Meghan'ın belgeseli mi?
Gel yavaş yavaş. Son dönemde hatta en son şey listesinde de vardı. Doğru mu hatırlıyorum? Son top bilmem kaç listesinde de vardı. Doğru.
Aa, ne bu ya? Crown değil.
Rise
onlar
of?
Hep Crown girdi. Empires mı bu? İnanamıyorum. Evet ben bir kral tacı bekliyormuşum demek ki. Ya bu arada onun ikinci sezonu ben de daha izlemedim. O da çok yeni çıktı ama o da muhteşem görünüyor gerçekten.
Yenisi geliyor.
Hadi
hepsini bildik aslında yani. Buna da eminim bir miktar yaklaştık.
Hayır, benim şeyim çok fazla. Seçeneklerim çok fazla. Hayal gücüm de gitgide daha fazla.
Bunu görünce ama bu arada şey demek çok normal. Game of Thrones biz ekip
direkt
aramızda
yani
da oynadığımızda da Game of Thrones
renkten
gibiydi. Tahmin ediyorum. Yenisi
bakalım.
Geldi.
The Bear.
Evet. Tek bir emojiye bakmak gitti galiba. Son 3 tane
şefleri
kaldı.
Şefleri seviyoruz evet. Alaaddin diyesim geliyor.
Yani diyebilirsin Stranger de bir noktada.
Sihirler falan.
Yıllar öncesine gidelim biraz. Çocukluğumuza gidelim.
Okay.
Sen de git çocukluğuna.
Böyle şey bir şey mi? Sihirli bir
sihir
şey mi?
Sihir intirak bir şeyler.
Allah Allah. Ya şunu Alaaddin olmadı beni kimse inandıramaz.
Ya o Alaaddin değil ama hani Alaaddin
yani?
Gibi.
Ay ne bu? Bunu bilemedim.
Nasıl ipucu verirse ama kendinden de yola çıkacağım bir nokta olacağını düşünüyorum ben.
Böyle meslekle ilgili bir şey
mesleki
mi?
Mesleki bir şey.
Allah Allah. Gitgide tabuya döndüm. Ne diyor?
Bu ama bu bir Türk yapımı. Oradan gireyim. Türk
ne
dizisi
bu. Ne bu ya? Çok merak ettim şu an.
Biliyorsun bunu.
Dizi, Türk
dizi,
dizisi.
Evet, çocukluğumuz daha ufaz o zamanlar.
Ya hayır, Cino bu. Gerçekten mi? En iyi arkadaşım. Ya bu inanılmaz gerçekten. Ay kulaklığım düştü.
Sen kulaklığını
ya, bunu yapmanız çok tatlı ya.
Yıllar öncesinde çocukluğa geliyorum.
Evet, yabancı şeylerden o kadar böyle
tabii,
odaklandım ki.
Tabii insanın aklı karışıyor. Haklısın.
Bakalım.
Bu Türk değil bu.
Okey, bu yabancı. Midnight.
Aslında bu keyifli bir yine yeni platformda.
Okey.
Keyifli bir dizi. Keyifliden de ne anlarsın, ne kadar yardımcı olur bilmiyorum ama.
Keyifli bir dizi. Bakalım bakalım. Bir cinayet podcast. Şey mi bu? Only Murders in the Building. Oley.
Aynen. Ve son gri. Bu çok zor. Bunu umarım bilirsin.
Ya. Ben gri.
İlayda'yı tebrik ediyoruz.
Ya çok tatlıymış, teşekkür ederim.
Ama iyiydim bu arada. Bunları gerçekten tahmin etmek kolaydı.
Diyorum, o kadar hayal gücüm o kadar çalışıyor ki hepsinden daha fazlasını.
Hem de Türk mü yabancı mı, çok İspanyol işi de giriyor mesela ya işin içine, İngilizce.
Ya asla aklıma gelmezdi. Gerçekten en iyi arkadaşım, çok tatlı ya. Çok,
çok güzel
gitti.
Oldu. Ekibimize teşekkür ediyoruz
gerçekten
orada.
Gerçekten sağ olun.
Peki sorularımla sana devam ediyorum. Tamam. Şimdi iyi adamın 10 günü, kötü adamın 10 günü adlı iki proje gelecek.
Evet.
Bununla ilgili bize aslında ne detaylar verebilirsin, öyle soralım.
Çok az detay verebilirim. Gerçekten hiçbir şey söyleyemiyorum. Sadece şunu söyleyebilirim. Kötü adamın 10 günü, iyi adamın 10 gününün devamı olacak aslında. Yani iyi adamın 10 günde karakterleri göreceksiniz ve kötü adamın 10 gününde gelişimini göreceksiniz. Hmm. Güzel böyle, çok korkuyorum ağzımdan çıkacak her şeyle ilgili ama çok keyifli bir iş oldu. Bunlar aslında ikisi de film. Ve umarım bu senenin sonu, seneye, yani bu tarihlerde, ya bayağı daha bir yıl daha var çıkması, öyle söyleyebilirim. Ama benim kişisel olarak en çok heyecanlandığım projem diyebilirim.
Öyle mi?
Çok çok heyecanlıyım. Nejat İşler'le birlikte oynuyoruz. Nejat'la çalışmak zaten hani müthiş müthiş bir keyifti. O yüzden yani böyle beni büyüten, aynı zamanda zaman aralığı da çok yüksek bir proje. Yani ilk filmde izlediğiniz benle, ikinci filmde izlediğiniz benim arasında da zaman var. Çünkü biz bunları çekeli bayağı oldu. Tipim değişiyor, ben de işle birlikte büyüyorum falan. Beni büyüten bir iş olduğunu düşünüyorum o yüzden. Sadece hani net bir şekilde şunu söyleyebilirim. Çok keyif alınacak o izlenirken gerçekten. O mafyatik dünyanın içinde yani benim kendime var etme çabam bayağı keyifli olacak.
Çok güzel. Güzel bir miktar bir bilgi aldık
evet.
Senden. Muhteşem.
Böyle tamam. Şey yani. Herkes bu puzzle'ı bir araya getirerek ne çıkarırsa artık. Ben başımı belaya söktük. Hiçbir şey söylememeye çalışıyorum.
Zor bunu konuşmak
evet.
Gerçekten. Peki onun dışında bekleyeceğimiz şu dönemler olan, zaten set yoğunluğundan bahsediyorsun. Neler oluyor?
Şimdi bir tane daha film projesi var. O da yine Netflix'le birlikte olacak. Ama onun detaylarıyla ilgili de yine hiçbir şey söyleyemiyorum ama inşallah Mayıs'ta sete çıkacağız onun içinde. Daha sonra kim bilir ne zaman izleyeceğiz bilmiyorum ama tabii
seni
ki
bir kez daha konuk alırız.
Gerçekten umarım seneye tekrar bunların üzerinden detaylı konuşuruz. Netflix'le çalışmayı çok çok sevdiğim bir platform. Bu iki işte de onlarla çok keyif aldım gerçekten. Şimdi de bu yeni iş için de böyle Mayıs'ı şu an aşırı heyecanla bekliyorum. Yani onun gerçekleşmesi için.
Sete çıkış zamanı.
Evet.
İstanbul'da mı, ama sormayayım istiyorsan, böyle detaylara da girmeyeyim. Çok meraktan
yani,
sormuştum.
Yani şu an İstanbul'da, onu söyleyebilirim.
Okay.
Başka yerleri, başlangıcında bir yerde olmayacaksak şu an İstanbul'da olacak. Onun dışında görüştüğümüz televizyon işleri var. Hı-hı. Televizyon işleri de zaten sektör orada birazcık daha hızlı olduğu için gerçekten
doğru.
Böyle bir gün başka bir şeyle konuşuyorsunuz, diğer gün başka bir şeyle konuşuyorsunuz. Bir anlaşmaya varamazsınız. Ama net hani belirli olan Netflix'te bir film projemiz daha geliyor.
Çok güzel. Peki YouTube kanalına dönecek olursak orada işler nasıl gidiyor?
Ya YouTube o kadar çok sevdiğim bir platform ki tek sıkıntım hayatımda hep işlerim var şu an ve bu işleri konuşamıyorum bile. Hmm. O yüzden paylaşamıyorum. Aslında beni YouTube'da geri iten şey o oldu.
Aslında anlatabileceğin çok şey var ama anlatamadığın
evet,
için o
evet.
Aktüel kısmı kaçırıyorsun.
Kesinlikle. Okay. Yani böyle şey oluyor mesela, bazı görüntüleri çekiyorum yine de çünkü YouTube bana biraz şey hissettiriyor. Sonuçta Instagram'da da insanlar beni işlerim dışında kendi hayatıma da onları çok fazla dahil ettiğim için takip ediyorlar. Çünkü ben çok fazla paylaşan bir insanım her şeyi. YouTube'da da onu daha samimi bir şekilde aktarabiliyorsunuz. Sonuçta 30 dakikalık bir videoda her şeyden bahsedebiliyorum. Doğru. Ve ben o samimiyeti çok seviyorum. Yani ben hiç soğuk bir insan değilim. Tanıştığım insanlarla sohbet etmeyi çok seven birisiyim. O yüzden de YouTube'da onu kişiliğimi ve hani kendimi çok iyi aktarabildiğimi hissediyorum. Tek sıkıntı çektiklerimi paylaşamıyorum. Yani öyle bir sıkıntım var. Umarım böyle belli bir zaman sonra onları derleyip tekrar paylaşabilirim. İş dışında da başka bir şey yok hani şu an. Seyahatlerim var evet mesela, ama onlar da artık o kadar işin üzerine tatil gibi oluyor birazcık.
Gezmeyi seviyorsun.
Gezmeyi çok
ilgili.
Seviyorum.
Evet. Sorularım var.
Ama yani YouTube'dan beni geri iten tek şey o. Yoksa YouTube'u ve oradaki atmosferi, oradaki iletişimi çok seviyorum.
Peki sana şöyle gelsem şimdi, biraz gezmekten de bahsettik diye. Hem gezmek istediğin bir şehir olsun, hem de en çok gitmek istediğin bir EuroLeague deplasmanı olsun.
Ay.
Neresi olurdu burası?
Gezmediğim bir yer, gitmediğim bir yeri söyleyebilirim. Barcelona olabilir. Ya aslında beni böyle tüm deplasmanları keşke ben takımla birlikte devam etsem böyle. Aynen, ne güzel olur ama Barcelona olabilir, gitmedim. Aynen. Aynen. Küçültüyorum şeylerimi ve Barcelona'yı seçiyorum. Barcelona. Bir ara bir Real Madrid falan kafam gitti ama Barcelona.
Bir şekilde ama İspanya'da kaldı.
İspanya, aynen. Çünkü o kısmı gidilecek. Hiç gitmedim.
İspanya'ya gidilecek.
Umarım maç için giderim.
Peki, şimdi diyelim ki bir film olacak, bir film çekilecek ve burada Anadolu Efes oyuncularından biriyle başrol oynayacaksın. Aa. Kimle oynamak isterdin, neden, nasıl olurdu?
Çok güzel bir soru. Timur olabilir. Çünkü gerçekten film düşündüğünde, insanı izletecek bir şey olduğunda benim boyum, Timur'un boyu falan bayağı güzel bir komedi filmi çekilebilir yani. Ama takımda herkes o kadar sempatik ki. Mesela Larkin de gerçekten aşırı sempatik bir insan. Larkin'de de bir şey mutlaka güzel izlenir. Ama biraz böyle dramatolojik açıdan düşündüğümde Tibor'la ben yan yana bayağı komik olabiliriz.
Güzel cevaptı. Çok güzel, çok keyifli bir sohbet oluyor. Süremizin sonuna geliyoruz. O yüzden taraftarımıza vermek istediğin mesaj var mı? Onu alalım senden. Neler
taraftarlarımıza söylersin? Buradaki atmosferi yaşamak için hepsini buraya davet ediyorum. Ama burada olmasa bile onların desteklerini hissedebilecekleri şekilde sosyal medyadan da takımı yalnız bırakmamalarını istiyorum. Umarım hep birlikte Final Four'da burada, yüksek sesle benim yerim burası diye bağırırız.
Çok güzel bir temenni. Bugün bizlerle birlikte olduğun için teşekkür ediyoruz.
Teşekkür
Umarım
ederim.
Seni tekrar yeniden aramızda ağırlarız. Umarım. Önümüzdeki sezon olur, sezon sonu olur.
İnşallah.
Bir araya gelmek dileğiyle.
Teşekkür ederim.
Hemen seyircilerimize dönüyorum. Kısa bir araya gidiyoruz. I know what I know, I'm flowing on that too. I'm pumping the beat through. So smile when you wake up, cause I like you. Makeup when your eyes. İlham duyguları harekete geçirir. Onları estetikle birleştirir, geleceğe taşır. Yeni Kia Sportage, geleceğin ruhuyla tasarlandı. Kia, movement that inspires. Anadolu Efes Stüdyo kaldığı yerden devam ediyor. Çaylak geliyor yanıma. Gördüm yavaş yavaş. Geçine hoş geldin. Nasılsın? İyisin. Hoş geldin. Seni görmeyi özledik çünkü artık şanslı molayla geldiğini düşünüyorum. Şanslı mola için mi buraya geldin? Hediyelerimiz neler? Senden onu öğrenelim. Gitme gitme. Sen gelmişken bence bu işi yapalım. Bugünkü hediyelerimiz neler, şanslı mola hediyelerimiz? Neler yok ki? Neler yok ki? Nereden başlayalım? Nereden hediyelerimiz? Nereden geliyor? Hediyelerimiz neler? Ekrana bakıyoruz hep birlikte. Mavi Anadolu Efes forması mı? Değil mi? Tamam. Nedir hediyemiz? Beyaz Anadolu Efes forması mı? O da mı değil? Peki. Bulana kadar devam edeceğiz galiba. Devam ediyoruz. Evet, şu an bir söyleyeyim sana, en çok yakışan forma da gerçekten bu olmuş. Bütün formalar sana yakışıyor ama bence en çok yakışanı bu olmuş. Çünkü bu bizim Cumhuriyet Bayramı'na özel Atatürk imzalı formamızdan bahsediyoruz. Gerçekten çok güzel. Peki hediyemiz o zaman? Hediyemiz bu forma mı? Cumhuriyet Bayramı'na özel tasarlanan forma mı? Peki, muhteşem. O zaman şanslı molayı başlatalım mı beraber? Şanslı mola başlasın. Mobil uygulamamızdaki Şanslı Mola kampanyasına katılan ilk 3 fan club'dan biri olursanız, kulübümüzün forma ve giyim spor partneri BC'den Cumhuriyet Bayramı'na özel tasarlanan ve büyük beğeni toplayan Atatürk imzalı Anadolu Efes forması sizin olabilir. Hediyeleri için değerli partnerimiz BC'ye çok teşekkür ediyoruz. Ve sevgili Anadolu Efesliler, Turkish Airlines EuroLeague'de oynadığımız son iç saha karşılaşmamızda biliyorsunuz Panathinaikos'u ağırlamıştık ve sizlerin de güçlü desteğiyle birlikte rakibimizi 88-69 mağlup etmiştik. Gelin o günü bir hatırlayalım. Videonun tamamını Anadolu Efes Stüdyo YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Şimdi gelelim sevgili Anadolu Efesliler. Geçtiğimiz hafta biz sizler için aslında çok güzel bir içerik çektik ekibimizle birlikte. Ve aynı zamanda partnerimiz Coca-Cola içeceğinde desteğiyle birlikte. Bu içeriği çok beğeneceğinize eminiz. Anadolu Efes 2022 yılı almanağı hazırladık sizlere. Anadolu Efes Stüdyo'nun YouTube kanalında aslında bu videomuz şu an yayında. Şimdi kısa bir tanıtımını ekranlarınıza getiriyoruz. Şampiyon Anadolu Efesliler. 2022 yılı Euroleague'de back to back yaptığımız, müzemize yeni kupalar eklediğimiz bir yıl oldu. Biz de Coca-Cola içeceğin desteğiyle sizin için 2022 yılı almanağı hazırlamak istedik. Sizi geride bırakacağımız 2022'nin en önemli günlerine götüreceğiz. Bakalım neler yaşadık. Bu içeriğimizde verdikleri destek için Coca-Cola içecek ailesine çok teşekkür ediyor. Şimdiden tüm taraftarlarımıza mutlu, sağlıklı bir yıl diliyoruz. Bu videonun tamamını da yine Anadolu Efes Stüdyo YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz.
Yarını iyileştirebileceğimiz gün bugün. Anadolu'dan yarınlara sürdürülebilirlik stratejimizle bugün var olduğumuz her yerde daha sürdürülebilir yarınlara ulaşmak için çalışıyoruz. Doğanın, işin, insanın yarını için bugünü iyileştiriyoruz. Tüm canlıların yaşam hakkı için doğanın yarınını koruyoruz. Doğanın yarını için bugünü iyileştiriyoruz. Türkiye ekonomisinin en büyük itici güçlerinden biri olarak iş yapış şeklimizin etki alanının farkındayız. İşin yarını için bugünü iyileştiriyoruz. Çalışanlarımız, paydaşlarımız ve beraber yaşadığımız toplumlarla ilişkilerimizin kalbine insan odaklı yönetişim anlayışımızı yerleştiriyoruz. İnsanın yarını için bugünü iyileştiriyoruz. Süregelen çalışmalarımızı yeni hedeflerle ileriye taşıyoruz. Sürdürülebilirlik odaklı stratejik dönüşümü hayata geçiriyoruz. Biz dönüşürken dokunduğumuz her bir toprak parçası, her bir iş ve her bir hayat bizimle dönüşüp iyileşsin, güçlensin istiyoruz.
Ve Anadolu Efes Stüdyo kaldığı yerden ikinci konuğumuza devam ediyor. TV Spor Basketbol Editörü Volkan Günak bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız? İyi misiniz?
Teşekkür ederim. Büyük bir keyif burada olmak. Çok teşekkür ederim.
Tabii ki. Peki o zaman sorularımla başlıyorum. Tamam. Sizlerle birlikteyken aynı zamanda istatistiklere bakacağız. İstatistikler içerisinden tamam. Sizlere de soru yönelteceğim. Bu şekilde gideceğiz. İçeriklerimiz bolca var. Şimdi 2001 yılında aslında siz sektöre adım attınız ve bundan sonra birçok şey gelişti. O günden bugüne neler değişti? Nasıl anlatırsınız?
2001 yılında ben tam mezun olduğum sene Bilkent'ten Çukurova Medya Grubu Management Trainee programı açmıştı. Bu genelde bankacılıkta gözüken bir, görünen bir program ama medya sektörüne dahil etmek istediler. Ben de bir sınav açtılar, mülakatlar vesaire ki orada buldum kendimi. Bir eğitimin ardından önce Akşam Gazetesi'nde Fenerbahçe muhabirliği yaptım. Ondan sonra Skytürk kuruldu. Orada spor editörlüğü yaptım. Ondan sonra da Lig TV basketbol yayınlarına, bu arada tabii Skytürk'te Euroleague yayıncılığına başlamıştık. Euroleague o zaman Skytürk'teydi. Anadolu Efes'le tanışmam orada olmuştu benim. Anadolu Efes'in Euroleague'deki temsilcimiz olarak maçlarını biz yayınlıyorduk. Çok büyük bir tecrübeydi benim için. Orada olmak benim için çok önemliydi. Çünkü ben bu işi sevdiğim için burada kaldım, sektörde kaldım. Normalde başka bir sektöre geçmem gerekiyordu ama çok sevdiğim için, yani saha içerisinde olmak, oyuncularla sürekli görüşmek, antrenörlerle sürekli irtibat halinde olmak, sahada olmak, kulüplere yakın olmak beni çok cezbeden bir şeydi. Onun için kariyer yolunu o şekilde ilerlettim.
Peki buradaki basketbol sevgisi nasıl oluştu aslında? Yani küçüklükten beri olan bir şey mi bu?
Kesinlikle küçüklükten ben Beyaz Gölge dizisinin çok büyük önemi var. Benim yaşım bayağı ileri ve Beyaz Gölge dönemine ben iyi hatırlıyorum. Basketbolu sevgim oradan kaynaklı. Ondan sonraki dönemde sektöre girmeden önce öğrencilik dönemlerimde Anadolu Efes'in Koraç Kupası ve ondan önce Aris'le oynadığı karşılaşmanın, hani final oynadığı karşılaşmanın çok büyük bir etkisi var. Şimdi o konuya da geliriz ama Anadolu Efes'le ilgili soruya. O dönemde benim şöyle söyleyeyim. Bir Türk takımının yabancı bir takımı elemeyi bırak yenmesi bile çok büyük bir olaydı. Bu sadece basketbolda değil. Yani kısacası Anadolu Efes'in o dönemde yaptığı Koraç Kupası, önce Aris ile sonuçlanan organizasyon, ondan sonra Koraç Kupası'nı kazanması, Koraç Kupası dönemindeki oynadığı maçlar, hele ki yani İtalya, iki tane İtalyan takımını devre dışı bırakarak o kupaya uzanması muazzam bir olaydı. Sana bunu anlatamam. Hani ekranları başındaki basketbol severler de o dönemi anlasın, empati kursunlar olarak görmek istiyorum. Çünkü Ezgi, şöyle söyleyebilirim. Anadolu Efes'in o dönemde yaptığı şey bir sportif performansın ötesinde bu ülke topraklarında bir devrimdi. Mental bir devrimdi. Neden? Çünkü oradaki yer alan oyuncuların rakip takımların, yani Avrupa Kupası'ndaki Avrupalı kulüplerle mücadele etmesi, eşit seviyede mücadele etmesi, onların üstüne, yani daha doğrusu onları yenmesi, devre dışı bırakması, alt etmesi muazzam bir başarıydı. O mental devrim Türk sporuna fazlasıyla yansımıştır. Yani o dönemde Aydın Örs'ün hatıralarına bakacak olursak, Türk kulüplerindeki forma giyen oyuncular, milli takım oyuncuları altyapılarda temas karşılaşmalarında, bu arada takım sahibi çıktı, inanılmaz derecede iyi oynuyorlar ve dengeli oynuyorlardı. Orada hiçbir şekilde bir problem, yani hepsinde o maçları kazanıyordu ama A takım düzeyinde aynı başarıyı elde edemiyorlardı. Anadolu Efes'in Koraç Kupası'ndaki o başarısı, işte bu başarının, bu devrimsel başarının en büyük şeyidir, sonucudur. Ve bunu şu, yani 12 oyuncunun 8 tanesi altyapısından çıkmıştır Anadolu Efes. Bu da çok büyük bir olaydı. Kısacası ben bunlardan çok etkilenmiştim. Anlatabiliyor muyum?
Muhteşem, evet,
yani
teşekkür ederim.
Yani bütün olayın özü bu. Ve devamında 2001 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin gene final oynaması, 12 dev adam çarpması. Bunlarla benim o dönemde ki o genç Volkan Günah'ın kafasındaki, zihninde canlanan o olay mesleğim de oldu aynı zamanda.
Çok güzel değil mi? Olduğumuz noktadan mutlu muyuz? Çünkü şimdi geldiğimiz başka bir noktadan bahsedeceğim. 2016 yılında da On The Ball Sports'a kurulumunu yaptınız ve artık bu şekilde de devam ediyorsunuz 2016'dan beri. Burada On The Ball Sports'un hikayesi nasıl başladı?
Şimdi ben o sırada Dik TV'deydim. Dik TV'de Euroleague yayın hakkı. Ben Murat Muratanoğlu ile birlikte çalışıyordum. Murat Muratanoğlu gelmişsin ve benim için o ekipte çalışmak çok önemli bir olaydı. Bir Kanada'ya göç durumu olmuştu bizim ama ondan sonra devamında Türkiye'ye döndüm. Yani Türkiye defteri tekrar açıldığında kendi şirketimi kurmak istedim. Content üzerine bir takım yeni şeyler yapmak istedim. Çünkü ben her zaman şunu düşünüyordum. Bu mesleği yaparken 2010 yılında da böyle, 2005 yılında da böyle. Ya bu meslek acaba 10 sene sonra nerede olacak? Bu işi 15 sene sonra insanlar nereden tüketecekler? Mutlaka bir medya tüketecek bu insanlar. 50 sene sonra da tüketecekler ama nereden tüketeceklerini şu an bilmiyoruz. İşte onu bilmeye hep çalışmıştım. Ben de onun için dijital dünyaya o şekilde adım atmak istedim. Orada bir şeyler yapmak istedim. Onun vizyonuyla kurmaya çalıştık şeyde.
Nereye doğru ilerliyor peki şimdi bu durum? Biraz yani çözmeye başlayabildik mi? Nerelere evrilebilir daha fazla?
Gerçekten müthiş bir geçiş dönemindeyiz şu anda. Bir yere doğru gidiyor ama bakıldığında dijital dünyada hepimizin medya tüketim alışkanlıklarının hepsi çok değişti. Eskiden gazetelerden okuduğumuz şeyleri şu an anlık görüyoruz. Anlık, yani saliselerle görebiliyoruz. Örneğin saha içindeki en ufak bir aktiviteyi veyahut da antrenmandaki herhangi bir şeyi veya da maçtan sonraki bütün yorumların hepsini dijital dünyada çok rahat erişimle, hani herkesin çok rahat erişimiyle birlikte görebiliyoruz. Onun için o medyanın gelişimi, medyanın şekil değiştirmesi bana göre ilerleyen süreçte daha da devam edecek ve aşağı yukarı bu tendansta bakalım göreceğiz. Sadece şeyler değişebilir. İnsanların onu ayırdığı vakitin süresi değişebilir. O süreye göre insanlar içerik üretmekte zorluk çekeceklerdir. Hani eskiden 5-6 dakikalık video normal bir videoydu. Şimdi herhalde çok var hepimiz için. 5-6 dakika video, bilmiyorum en son ne zaman izledin. Hani değil mi? Bakıldığında çok fazla tüketmiyoruz o kadar uzun içerikleri. Onu gittikçe düşecektir. Ama mesela basketbol yayınlarında anlık canlı yayınlar, yani basketbol sahasını seyirci ne kadar içine girebilirse, örneğin bu yayında olduğu gibi şu anda sahada ısınan oyuncuları görmek bir basketbol severi mutlaka memnun ediyordur. Onu dijital dünyada transformasyonunu bu şekilde sağlamak bence son derece önemli. Ya senin sorunun cevabı bence bu mahalle işte ilerleyecek ama biz de aşağı yukarı herhalde o rotayı görmüş durumdayız şu anda.
Doğru, artık hepimiz dijital kısmının içerisinde yer almaya fazlasıyla başladık. Peki, medya partnerimiz SporX'in katkılarıyla şimdi ekranlarınıza rakibimizi getiriyoruz. Rakibimizi sizlerle birlikte yakından tanıyalım. Bugünkü rakibimiz sizlerin de bildiği gibi Azvel. Turkish Airlines EuroLeague'de oynadığı 16 maçta 6 galibiyet elde etti ve bu maçlarda 74 verimlilik ortalamasıyla oynadı. Bugüne kadar Turkish Airlines EuroLeague'de karşılaştığımız 8 maçın 7'sini kazandığımız Fransa temsilcisi bu sezon ortalama 74.2 sayı bulurken ortalama 31.4 rebound aldı. Maç başına asist ortalamaları 13.8 iken top çalma ortalamaları 6.7 ve blok ortalamaları ise 2 şeklinde. Şimdi Asvel'in istatistik liderlerini de ekranlarınıza getirelim. Nando De Colo maç başına 13.3 ortalamayla sayı lideri, 3.5 ortalamayla asist lideri ve aynı zamanda 14.9 ortalamayla takımın verimlilik lideri konumunda. Yusuf Afal maç başına 6.8 ortalamayla takımın rebound lideri, Retin Obasohan maç başına 1.2 ortalamayla top çalma lideri ve blok lideri ise maç başına 0.7 ortalamayla Alex Stiles. Burada hemen rakibimizle ilgili aslında soruyu yöneltmek istiyorum. Son iki maçta 90'ın üzerinde skorla mağlup oldular. Ve hücum yüzdesi de aslında bizim takımımızın yüksek. Dolayısıyla hücum yüzdesi yüksek bir takıma karşı bugün nasıl bir performans sergilerler sizce?
Ya bana göre işte Anadolu Efes bugün savunmada bence bir problem yaşamaz. Çünkü bakıldığında rakip takım, yani Asvel'in skor anlamında çok fazla silahları, çok büyük opsiyonları yok. Onlar takım halinde kalarak Nando De Colo liderliğinde bir takımlar. Light iyi sayabiliriz biraz onların yanında ama asıl direksiyondaki isim tabii ki şüphesiz ki Nando De Colo. Yakından tanıdığımız bir isim. Sadece Türkiye kariyeri değil, ondan önceki kariyerinde de Türk basketbol severleri onu yakından tanıyor. Direksiyona geçmeyi ve takımı yönlendirmeyi ve gerekirse de inisiyatifi kullanmayı çok seven bir oyuncu. Asvel takımında da bunu fazlasıyla yapıyor zaten. Onu ona teslim ettiler ve bütün bütçeyi de ona ayırdılar. Bütün dakikaları da ona ayırdılar. Bütün inisiyatifi de ona ayırdılar. Nando De Colo önderliğinde bir takım. Şimdi dolayısıyla bu ne demek oluyor? Çok büyük hücum silahları ve çok büyük hücum opsiyonları olmadığı için Anadolu Efes'in burada savunma konusunda sıkıntı yaşayacağını ben düşünmüyorum. Özellikle rebound konusunda Fall bu sezon çok iyi performans ortaya koyuyor. Ama rebound tek başına bir unsur olduğunu tabii ki düşünmüyorum. Transition oyununda etkili olacaktır ama yani kısacası Asvel takımının bugün Anadolu Efes'i zorlayacağı bir durum çok fazla yok. Belki de özellikle önümüzdeki hafta o Double Week'teki İspanya serüveni, İspanya seyahati öncesinde, önce Valencia sonra Barcelona belki biraz daha rahat geçecek, biraz daha rotasyonda farklı isimlerin yer verileceği bir şey olabilir. Çünkü Türk Telekom maçı da var Türkiye Ligi'nde, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde. Onun için biraz daha rotasyon kullanabileceği bir karşılaşma olabilir. Tabii bana göre eğer yan yana yazalım dersen, yan yana yazıp bunlardan biraz bir analiz ortaya koyalım dersen aşağı yukarı Anadolu Efes'in çok rahatlıkla dengeleyeceği pek çok unsuru var ama Will Clyburn'da asla dengeleyemez. O pozisyonda ofensif anlamda Will Clyburn'u çok durdurabileceği bir durumları yok. Ama şöyle bir şey var. İyi bir tablo çizdim. Sadece şunu söyleyebilirim. Bu sene EuroLeague her takımı birbirini yendiği, ilginç sonuçların alındığı bir konumda. Örneğin dün EuroLeague'deki ilk 3 sırada yer alan 3 takım da mağlup oldu. Asvel'in de çok sürpriz maçları var. Olympiakos'u mağlup ettiler, Barcelona'yı mağlup ettiler. Ama o bugün değil. Çünkü gerçekten şu anda bu şeyde, özellikle İspanya seyahatine çıkacak olan Anadolu Efes'in daha da artık form grafiği yukarıya doğru çıkan Anadolu Efes'in karşısına çok büyük bir etki edeceklerini sanmıyorum. Ama dediğim gibi Euroleague'de her sonuç olabilir. Kolay maç yoktur ve bunu da muhtemelen herkes düşünüyor. Herkesin bildiği bir şey bu. Asfer konusunda söyleyeceklerim aşağı yukarı bu kadar. Çünkü Euroleague'de Asfer playoff hedefi olabilecek veyahut da o seviyeleri kovalayacak bir kimliğe sahip değil. Bunun için de aynısını Alba Berlin için de geçen hafta ediyorduk ama Alba Berlin şimdi bir çıkışa geçti. Baskonya sezon başında böyle şeyler söylüyorduk onlar için. Baskonya kendi bir anda liderlik koltuğunda buldu arka arkaya aldığı galibiyetlerle. Euroleague çok başka bir yer. Çok tartışması, üzerine yorum yapılması veyahut da öngörülebilmesi çok zor bir ortam. Ama yine de bu ortamda, bu bakıldığında Anadolu Efes'in Asfer karşısında istatistik olarak da, basketbol olarak da, performans olarak da biraz daha diğer maçlara mukayese daha rahat bir akşam geçeceğini düşünüyorum.
Şimdi biraz Asfer'i değerlendirdik. Şimdi sırada da aslında takımımızı değerlendirelim. Yine medya partnerimiz SporX'in katkılarıyla birlikte takımımızın istatistiklerine sizlerle birlikte göz atalım istiyoruz. Takımımız Euroleague'de parkeye çıktığı 16 maçta 96.3 verimlilik ortalamasıyla oynadı. Maç başına ortalama 82.6 sayı bulurken ortalama 33.4'te rebound aldı. Maç başına asist ortalamamız 15.4 iken top çalma ortalamamız 5.9 ve blok ortalamamız ise 3.8. Öne çıkan oyuncu istatistiklerimizi de şimdi ekranlarınıza getiriyoruz. Bryant Dunstan bugünkü maçta 5 asist yaparsa Euroleague kariyerinde toplamda 300 asiste ulaşacak. Takımımızın istatistik liderleri geliyor şimdi. Will Clyburn ile başlıyoruz. 19.4 ortalamayla sayı liderimiz ve 6.2 ortalamayla rebound liderimiz konumunda. Vasilya Mitsic 21 ortalamayla verimlilik puanı liderimiz. 6.6 ortalamayla asist liderimiz ve aynı zamanda 1.1 ortalamayla top çalma liderimiz ve blok liderimiz ise 1.1 ortalamayla Rodrick Bobua şeklinde. Hemen tabii yine size dönmek istiyorum. Bizim yani bugünkü maçtaki aslında kilit oyuncular kimdir diye bir soru yöneltmek istesek size.
Anadolu Efes adına Clyburn'un ben çok kilit olduğunu düşünüyorum. Rodrick Bobua'nın özellikle Fransız takıma karşı çok etkili olacağını düşünüyorum. Bunlar teknik olarak söylediğim şeyler. Çünkü Clyburn'e dediğim gibi o pozisyonda onu kompanse edecek, ona karşı bir önlem oluşturacak bir meziyete sahip oyuncuları şu anda Asfer takımında bulunmuyor. Muhtemelen onlar daha takım oyunda, daha birlikte kalarak ve maça ortak, yani hep böyle tek haneli skorlarla aradaki farkı sabit tutup maçın son çeyreğine hep ortak olup o şekilde girmek isteyeceklerdir. Büyük ihtimalle bunu kopmasını engellemek için bunun üzerine stratejiler kurmuşlardır. Onun için bir arada kalarak ancak savunmayla bir şeyler yapmaya çalışacak ama Anadolu Efes'i savunmak çok zor. Yani Anadolu Efes'i savunmak o kadar kolay değil. Asfer takımını yapabilir mi hiç emin değilim. Hatta yapabileceğini de çok düşünmüyorum. Clyburn ve Rodrick Bobua özelinde söyledim. Brian Dunstan'la bilmiyorum nazara inanır mısın? Onun için
zaman zaman
nazara, Allah nazardan saklasın diyoruz. Hani o çok iyi bir performans ortaya koyuyor buralarda. Hem Euroleague'de hem Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde. Onun için o açıdan bakacak olursak bu üç oyuncu arasında ama Tembaye'nin çok sağlıklı bir şekilde sahada kalmasıyla birlikte onun da etkili olacağını düşünüyorum. Çünkü özellikle son birkaç haftadır onda da çok ciddi bir performans var, kıpırdanma var. Bu açıdan bakacak olursak Anadolu Efes'in bu aktörleri ve ben tabii ki teknik heyet. Bunu her zaman ben masaya çok koymayı, çok altın çizmeyi çok isterim. Çok önemli bir teknik heyet. Yani Koç Ergin Ataman yardımcıları çok önemli bir teknik altyapıyla sahaya çıkıyorlar. Çok önemli stratejilerle hem sezonu idare ediyorlar hem maçı idare ediyorlar. Onun için onu da mutlaka önemli unsurlar arasında koymak gerekiyor. Bu açıdan bakacak olursak da Anadolu Efes'in burada da çok fazla ağır bastığını düşünüyorum.
Peki şimdi kısa süre içerisinde iki tane yeni transferimiz oldu. Biraz önce zaten seyircilerimizle bunu konuştuk ama Chris Singleton geri geldi tekrar ve Furkan Altalı da sezon sonuna kadar ikisi de aslında bizlerle birlikte olacaklar. Bu iki oyuncumuzun rotasyona katacağı katkılar, faydalar neler bekliyoruz? Onları konuşalım.
İnanılmaz katkı alacağını düşünüyorum. Çünkü özellikle 4 numara pozisyonunda Chris Singleton'ın o boşluğu çok rahatlıkla dolduracağını düşünüyorum. Chris Singleton'ın evi burası zaten. Onun yeri burası yani bakıldığında. Onun için hiçbir şekilde hiç yokmuş, hiç ayrılmamış gibi. Elbette ki oyun düzenlerine onu aktarmışlardır ama süre geldikçe ben onun iyi işler yaptığını, özellikle ofansif anlamda, savunma sertliği anlamında iyi işler yapacağını çok düşünüyorum. Furkan Altılı'ya mutlaka parantez açmak lazım. O çok potansiyel bir oyuncu Ezgi. Yani son dönemde yetiştirdiğimiz en iyi oyunculardan bir tanesi, hem Amir takımdaki performansı hem o Balmit altyapısının ortaya koyduğu en önemli meyvelerden bir tanesi Furkan Altılı. Bu ben şunu çok merak ediyordum. Furkan Altılı bu seviyede acaba ne yapabilir? Yani Anadolu Efes seviyesine çıktığı zaman, Euroleague seviyesine çıktığı zaman nasıl bir katkı sağlayabilir? Onu hep beraber göreceğiz ama benim ona ümidim tam. Yani performans olarak
Ergin Hoca da sahaya çıktı.
Performans olarak da bence müthiş bir transfer ve ben onun bu seviyelerde çok iyi oynayacağını düşünüyorum.
Peki son olarak da sizden programımızın sonuna yaklaştığımız için taraftarımıza vermek istediğiniz mesajı alabilir miyiz?
Anadolu Efes'in ve Türk basketbol severi olarak bence son derece önemli bir mecra. Türkiye'de başarının çok fazla olduğu, sürdürülebilir olduğu en önemlisi. Yani Anadolu Efes bugün ilk Euroleague şampiyonunun arkasında ikinci Euroleague şampiyonluğunun kupası kaldırılırken Koç Ergin Ataman ve oyuncular üçüncü şampiyonluğun hayalini kuruyorlardı. Ben hayatımda böyle bir şey daha önce görmedim. Çünkü herhangi bir mecrada da bunu görmeniz pek mümkün değil. Yani orada onun keyfini ancak çıkartırsınız. Ama üçüncü şampiyonluğun hedefi daha o günlerde konulmuştu. Arka arkaya üç şampiyonluk demek de artık kırılması mümkün olmayan günümüzde bir rekor. Onun için o mesajım o. Sabırla bekleyeceğiz son ana kadar. Hepimiz Türk basketbol severler olarak hepimiz sabırla bekleyeceğiz o gün gelmesini. Desteği tamam anlamıyla yapacağız. Bunun zor olduğunu, bunun hiç de kolay olmadığını, hemen olabilecek bir şey olduğunu ben de düşünmüyorum. Zaten mümkün değil. Olsa daha önce tarihte başka takımlar da yapabilirdi. Yapılmadığı için çok zor olduğunu düşünüyorum. Onun için son ana kadar Anadolu Efes'i Euroleague'de desteklemeye devam etmenin gerekli olduğunu düşünüyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Yorumlarınız teşekkür için iyi ki bizimle oldunuz bugün diyoruz. Hemen seyircilerime dönüyorum. Kısa bir araya gidiyoruz. Döndüğümüzde devam edeceğiz.
Balığa kavuşuyor. Migros, Türkiye'nin en geniş balık ağını örüyor. Günlük balıklar denizden çıkar çıkmaz doğruca Migros'lara geliyor. Balık uzmanları özenle seçiyor, hazırlıyor. Geriye tek bir şey kalıyor. Balık yer miyiz?
Geldik sizlerle birlikte basketbol okullarına şimdi. Anadolu Efes Basketbol Okulları, Anadolu Efes Spor Grubu Basketbol Okulları, Anadolu Efes ve Türk Basketbolu'na yeni yıldızlar kazandırmak amacıyla Anka Spor Organizasyonu'yla çalışmalarını sürdürüyor. 5-15 yaş aralığındaki çocuklarımızın katılabildiği basketbol okulları için 0532 566 0375 numaralı telefondan ya da www.anadoluefesbasketbolokulları.com adresinden bilgi alabilirsiniz. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Basketbol Okulları, Anadolu Efes Fan Club üyeleri için %10 indirimli. Şimdi oyuncularımızın da içinde rol aldığı kısa bir tanıtım filmini ekranlarınıza getiriyoruz. Anadolu Efesliler ilk 5 quizimiz birazdan mobil uygulamamızda yayında olacak. Bugün parkeye çıkacak olan ilk 5'imizi doğru tahmin edin ve 10 Fan Club puanı kazanın diyoruz. Bugünkü karşılaşmayı Esport ve Esport Plus ekranlarından izleyebilirsiniz. Değerli Fan Club'lular, bir mobil uygulama hazırlatmamızı daha yapıyoruz. Maça desteğini göster butonuna tıklayarak Fan Club puanları kazanmayı unutmayın. Nerede olursanız olun maça desteğini göster butonuna tıklayarak Turkish Airlines Euro League maçlarımız için 15 Fan Club puanı kazanabilirsiniz. Şimdi ekranlarınıza Azver karşılaşmamız için olan takım kadrosunu getiriyoruz. Bugün takım kadromuzda Boboa, Bryant, Erten, Clyburn, Egehan, Burahan, Plyce, Mitsic, Embay, Polonara, Zizic ve Dunstan olacak. Çifte Euroleague şampiyonluğu Anadolu Efes'in şampiyon taraftarları şimdi aslında bu hatırlatmamız sizlere gelecek. Bir sonraki iç saha karşılaşmamızda Bayern Münih'i ağırlıyor olacağız. Sizleri de Sinan Erdem Spor Salonu'nda takımımızı desteklemeye her zamanki gibi davet ediyoruz. Yayınımızın sonuna geldik. Ben aranızdan ayrılıyorum ama sizlerin de bildiği gibi buradaki yayınımız hava atışına kadar devam edecek. Birazdan takım sunumlarını da buradan izleyebilirsiniz. Aynı zamanda maçın sonunda gerçekleştirilecek olan basın toplantısını da yine Anadolu Efes Stüdyo YouTube kanalından canlı izleyebilirsiniz. Ben aranızdan ayrılıyorum. Sizlere iyi seyirler.